Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den tekrar merhabalar. Bugün 26 Ağustos 2021 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız efendim. Dünya çapında COVID-19 haberlerimiz var. 213 milyondan fazla vaka sayısı var. 4,5 milyon civarında can kaybı dünya çapında. Yeni açıklamalar, ülkelerden dikkatimi çeken notları size aktaracağım. Amerika'da yoğun bakım üniteleri yeniden dolmuş gözüküyor ve ikinci dozdan sonra işte üçüncü doz için yeni kararlar ki Türkiye'de de biz oluyoruz. Covid-19'un kökeniyle ilgili kapışmanın devam ettiğini söylemek lazım. Almanya'da olağanüstü hal durumunu devam ettiriyorlar. Çıkardığım başlıkları size aktaracağım. Türkiye'deki haberler de Covid haberlerinde aktarmaya çalışacağım. Tabii Afganistan'dan devam ediyoruz. Bu hafta bütün dünyanın dikkati başka başlıklar hemen hepsi dondu ve Afganistan'a yoğunlaşmış durumdayız. Geri sayım başladı 31 Ağustos. Afganistan'dan NATO ve ABD'nin geri çekilmesi. Pek çok ülke elçiliklerini, vatandaşlarını tahliye ediyor. Elçiliklerini de henüz Taliban'ın davranışlarının nasıl olacağını kestiremedikleri için ne yapacakları belirsiz. Amerikalılar 82 bin insanı tahliye ettiklerini duyurdular. Yaklaşık 100 bin tahliye bekleniyor. 31 Ağustos'tan da önce artık askeri tahliyeye geçmiş durumda. Şimdiden Amerikan yönetimi içerisinde, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Joe Biden'a tepkiler var. Bu Afganistan fiyaskosuyla ilgili olarak. Kabil Havaalanı'nın işletilmesi tabii oradan kaotik görüntüler yansımıştı. Türkiye hükümeti çok arzu ediyor orada kalmayı, Taliban'la diyalog kurmayı. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün akşam itibariyle Afganistan'dan, Kabil'den çekileceği yaklaşık 500-600 civarında askerimizin bulunduğunu biliyoruz. NATO misyonu çerçevesinde çekilme başladı. İlk uçak Ankara ve İstanbul'a bu sabah itibariyle indi. Hulusi Akar'ın açıklamaları var, aktaracağım size. Bir de tabii Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları dikkat çekici. Dün NTV televizyonuna çıktı kendisi ve Taliban'ın havaalanını yönetemeyeceğini, kapasitesinin olmadığını söyledi. Müzakereler devam ediyormuş. Türkiye, Kabil Havaalanı'nı işletme konusunda ısrarlı. Öyle dedi İbrahim Kalın. Tabii Taliban da bütün yabancı askeri güçlerin çekilmesi konusunda ısrarlı. Dolayısıyla bu işin nereye varacağı hakikaten merak konusu. Bugün programın ikinci yarısında çok kısa süre önce kayıt yaptık kendisiyle. Meşguldü çünkü. Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız bu konuyu. Hem Afganistan'daki bu son durumu hem de tabii daha odak olarak da Türkiye'nin Afganistan'da NATO çekilmesi, ABD çekilmesi sonrası rol oynama ısrarı, özellikle de Kabil Havaalanı işletmesi üzerinden kurgulanan bu ısrar ve tahliyelerin başlamasını değerlendirmesini istedik kendisinden. Programın ikinci yarısında dinleyebileceksiniz efendim. Asya'nın dikkati de tabii ki Afganistan'da. Dün Xi ve Putin, Çin ve Rusya liderlerinin telefon görüşmeleri vardı. Önümüzdeki ay hem Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün hem de Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirveleri olacak Duşanbe'de. Afganistan odaklı Putin'in de Xi'nin de Xi Jinping'in de Afganistan'la ilgili mesajları vardı. Özellikle terörün yayılması ve uyuşturucunun Afganistan odaklı yayılması da. Afganistan içinden de haberler var. Hamid Karzai, Uzlaşma Konseyi'nin, Ulusal Uzlaşma Konseyi'nin başındaki isim. Doktor Abdullah Abdullah da bir şekilde ev hapsinde oldukları yolunda haberler Amerikan medyasına yansıyor. Birazdan aktarmaya çalışacağım gelişmeleri sizlere. Dediğim gibi programın ikinci yarısında da Profesör Hasan Ünal'ın değerlendirmelerini alacağız efendim. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de arkadaşlar benimle paylaştılar. Şimdi Twitter'dan ben de onu paylaşıyorum. Oradan linke tıklayarak bizi YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Hatta like ederseniz de seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid notlarım çok fazla değil bugün. Yine uluslararası ilişkiler ve Afganistan odaklı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 pandemisinin kökenlerinin araştırılmasıyla ilgili bir çağrısı var. Nereden çıktı bu virüs? Hala bu tartışılıyor. Virüsü kimse kontrol altına alamıyor ama nereden çıktı diye konuşuyorlar. Daha çok politikanın tabii ki alanına giriyor. Çin'in Wuhan kentinde ilk görülmüştü, ilk rastlanmıştı. Raporlar hazırlandı. Dünya Sağlık Örgütü şimdi diyor ki Çin bu soruşturmayı, kökenlere dair soruşturmayı yürütme kapasitesine sahip bir ülke. Tabii Amerikalılar Joe Biden'a rapor sunuldu. Dün aktarmıştım size. 3 aylık 90 günlük mühletin sona ermesinden sonra Covid üzerinden de acaba diğer başlıklarda Amerikalılar Çin'in üzerine gidiyorlar. Covid-19 pandemisi üzerinden de gidecekler mi? O belli değil ama Pekin şimdiden Amerikan istihbaratının raporunu bilimsel değil seçmeci veriler üzerine şekillenmiş görüşler diyerek reddetmiş idi. Amerika'da tabii Çin bu işleri çok iyi idare etmeye devam ediyor. Amerika'da ise yoğun bakım üniteleri doluluk oranları %77'ye yükselmiş durumda. Sigorta analiz şirketi verilerinden yapmışlar bu araştırmaları. Bir yandan çok hızlı bir aşılama var ama bir yandan da tam manasıyla hakim olunamıyor virüsün yayılmasına. İki aylık sürede, iki ay sonra işte üçüncü doz devreye sokulacak Eylül'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde. Brezilya'da 30 binden fazla vaka çıktı. Bir günde 20 milyon 640 binden fazla totalde vaka var. Brezilya'da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra yaklaşık 630 bin civarında Amerika'da can kaybı var. 576 bin can kaybı da Brezilya'da dünyanın iki numaralı pandemide ölüm vakalarını kaydeden ülke. Almanya'da aşılarını yaptıranların sayısı 100 milyonu aşmış durumda. Robert Koch Enstitüsü açıkladı. Onlar dördüncü dalga tanımını kullanıyorlar. Almanya nüfusunun %59.4'ü tam aşılı ilan edilmiş durumda. Ama tabii vaka sayıları da işte mesela en son 24 saatte 11.500 civarında vaka Almanya'da da çıkmış durumda. Yaklaşık 4 milyona yakın vaka var. Almanya parlamentosu da epidemik durumla ilgili olağanüstü hali hal durumunu uzatmış durumda. Ulusal önemine atfen 325'e 252 oyla kabul edilmiş ki itiraz edenler de eksik değil gördüğünüz gibi. Yeniden tabii bir takım kısıtlamalar ya da hayatın gidişatını etkileyecek, normale dönmeyi etkileyecek şeyler gündeme gelebilir. Evet, Fransız itfaiyeciler aşı zorunluluğu getirilmişti onlara ve başvuruda bulundular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ancak kabul etmedi. 672 Fransız itfaiyecinin aşı zorunluluğunun kaldırılması talebini. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 39. maddesi varmış. Başvuranlar onarılmaz zarar riskine maruz kaldığında acil prosedürle mahkemeye başvurabilir denilen ona dayandırmışlar. Ama yargıçlar bu yaşam hakkı, aile, özel hayat falan gibi şeyleri pek benimsememiş anlaşılan. 9 Ağustos'ta Fransa'da aşı zorunluluğu başlamıştı. Pek çok ülkede de artık zaten aşı zorunluluğuna doğru koşuluyor. Fransa'nın bazı bölgelerinde okullar açılamayacak 13 Eylül'de çünkü Covid vakalarındaki artış açılmanın ertelenmesine sebebiyet verecekmiş. Onu da aktarayım. Rusya'da 19.536 ama tabii pandeminin başından beri de ölü sayısı 820 çıkmış. En yüksek rakam. Hakikaten orada da sıkıntılar var. Japonya'da da 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyorlarmış. İçinde yabancı madde tespit etmişler. Bir de nasıl oluyor bu yabancı madde oraya giriyor onu anlamak mümkün değil efendim. Evet, böyle dünyadan notlar var. Türkiye'de de 19.970 kişi COVID-19'a yakalanmış. Son 24 saatte açıklanan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 217 de can kaybı var. Hatta işte dün sosyal medyada daha önce tespit edilemeyen COVID mutasyonu varyantı tespit edildiği iddiaları dolaşıp durduğu hakikaten, ama yani hatta işte Türk varyantı mı çıkacak diye de bir takım kaygılar dile getirildi. Orada Sağlık Bakanı Hayrettin Koca kendisi ve ailesinin aşı olmadığı iddiaları ortaya atıldı. Kendisi bu iddiaları yalanladı. Aile fertlerinin hepsinin aşı yaptırdığını söyledi. Bu iddianın insana yakışmadığı ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamayı. Tabii işte yoğun bakımlarda Türkiye'de artışlar var ve aşı meseleleri bizde de tartışılmaya devam ediyor. Bu yaz felaketlerle geçti. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'de yangınlar, seller, bütün dünyada da öyle. Kazakistan'dan bir not aldım size aktarmak için. Tahıl alanları kurumuş Kazakistan'da. Küresel ısınmanın bir sonucu olduğu değerlendirmesi yapıyor uzmanlar. Orta Asya'nın geniş topraklara sahip ülkesi, tahıl konusunda da önde gelen ülkelerden bir tanesi, ama hiç görülmemiş bir kuraklığa teslim olmuş durumda. Güney ve batı kesimlerde 178 bin hektarlık tahıl alanı kurumuş. 2000 civarında da hayvan telef olmuş. Hakikaten dünyayı önümüzdeki dönemde bu küresel ısınmayla paralel olarak bir de bu yiyecek gıda krizinde beklediğini söylemek herhalde mümkün olacak. Evet, gelelim Afganistan dosyasına efendim. Şimdi bugün Afganistan'dan gelen haberler. Eski Afganistan Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Hamid Karzai, kendisi aynı zamanda Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi'nin de başkanlığını yürütüyor. Taliban'ın kapsayıcı hükümet kurması, işte 12 üyeli bir konsey tarafından yönetilmesi, Abdülgani Birader Taliban kurucu liderlerinden, onun yanı sıra Hamid Karzai ve yine Doktor Abdullah Abdullah, onun da bu işin içerisinde, pardon, Yüksek Konsey Uzlaşma Konseyi'nin başkanı Doktor Abdullah Abdullah bu arada. Karzai eski cumhurbaşkanı, yalnız söyledim, düzelteyim hemen. İşte onların ev hapsine alındıkları yolunda haberler düşmüş durumda. Şimdi tabii kapsayıcı hükümet, 12 kişilik konsey içerisinde yer almayacaklarsa, alacaklar mı almayacaklar mı tam bilemiyoruz. Taliban'ın açıklamalarına dayanarak aktarıyoruz biz de. Ama güvenlik ekiplerini, koruma ekiplerini almışlar. Ayrıca bazı politikacıların araçlarına Taliban el koymuş. Doktor Abdullah Abdullah'ın evinde de arama yapıldığı bilgisi aktarılıyor. Acaba neler olup bitiyor? Bütün bunlar olurken Taliban sözcüsü de tabii bu tanınma için, dünyaya seslerini duyurmak için mesajlarını devam ettiriyor. New York Times'a konuşmuş Zabihullah Mücahit, kendisi aynı zamanda yeni Enformasyon ve Kültür Bakanı olacak gibi gözüküyor Afganistan'ın. Aslında benim size geçtiğimiz hafta içerisinde aktardığım şeyleri tekrarlamış. Ama biraz daha net belki de, işte geleceği inşa etmek, intikam almamak, efendim kadınları evde oturmaya zorlamayacağız diyor. Okul, iş yeri, üniversite, hastaneye falan gidebilecekler diyor, ama üç günden uzun seyahatlere de yanlarında erkek vasileri olmadan çıkamayacaklar. Yani özgürlüğün şeyi, sınırı o. Üç gün ya da daha uzun süre, iki değil. Yani öyle tek başına kadınlar bir yere gidemez. Nasıl gidebilirler yani? Mümkün mü böyle bir şey? İş hayatına köleler olarak, Taliban köleleri olarak devam edecekleri söylenebilir herhalde. Bir de tabii yeni kurallar netleşene kadar kadınları eve tıkmışlar. Nedenini de şöyle açıklıyorlar. Taliban militanları kadınları nasıl muhatap alacaklarını bilmiyorlarmış. Ya bunlar bir anneden, bir kadından dünyaya gelmedi mi? Bunların ablaları yok mu? Kadınları nasıl olur da, yani Afganistan'da kadınlar çocuğu doğuruyor. Ondan sonra oğlan çocukları, anneleri, ablalarının yüzünü mü görmüyor? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bilmiyorum ama böyle bir izahat getirmiş bu enformasyon ve yeni Kültür Bakanı, hangi kültür, ne kültürü onu çok bilemedim doğrusu, ama kadınlarla konuşmayı bilmiyorlar yani. Herhalde hayvan muamelesi mi yapıyorlar, bilemiyorum ne yaptıklarını. Velhasıl müzikle ilgili de yasaktır müzik demiş. İslam'da yasak. Yani umarız ama biz böyle şeyleri ikna yoluyla yapacağız. Yani insanların müzik dinlemesini engelleyecekler. Korku yoluyla yapacaklar tabii ki, müzik dinleyenleri muhtemelen sindirerek yapabilirler. Afganistan Müzik Enstitüsü'ne saldırı düzenleyip enstrümanları yok ettikleri haberleri geçtiğimiz günlerde gelmişti, size aktarmıştım. Evet, bu arada Taliban tabii ülkenin neredeyse tamamına hakim ama Panjshir Vadisi direniyor Taliban yönetimine. Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud kendisi de Fransız medyasına Parimaç'a konuşmuş. Mücadeleye son verme niyetinde değiliz demiş. Kuşattık iddialarını Taliban'ın, bunların dezenformasyon olduğunu söylemiş ve Taliban'la görüşme olasılığını da dışlamıyor ama teslim olmak için yapmıyoruz demiş. Ayrıca Amerika dan silah talep ettik. Amerikalılar bize vermediler. Şu anda Amerikan silahları toplar, silahlar, tüfekler, tanklar, helikopterler Taliban'ın emrinde demiş. Enteresan bir biçimde Cumhurbaşkanı vekili tabii Taliban silah zoruyla Kabil'i ele geçirdi. Ele geçirdiğinde orada bir hükümet vardı. Başkanı Eşref Gani kaçtı. Onun yardımcısı olan Emrullah Salih enteresan açıklamalar yapmış. Diyor ki Amerika Pakistan'la işbirliği halinde üzerimizde baskı kurdu. Taliban militanlarını serbest bıraktırdı bizlere. Onlara bu insanların gidip savaşacaklarını söyledik. Bizi dinlemediler. Onların hepsi cepheye gitti. Taliban safında savaştı diye. Aslında Amerikalılar bunu tabii Taliban'la anlaşıp çıkmak için bizden sonrası tufan diyerek bir güzel serbest bıraktırmışlar işte Taliban'ları. Amerika'nın aslında belki Afganistan'ı nasıl Taliban'a teslim ettiğinin küçük çaplı bir hikayesini anlatmış. İki yıldır diyor bu bütün bu Amerikan baskıları Afganistan hükümeti üzerinde iki yıldır gerçekleşiyor. Tabii bu da görüşmelere denk geliyor Amerikan yönetiminin Trump'la başlayan dönemde. NATO yok artık demiş Emrullah Salih. Amerikan askerleri gitti ama Afgan halkı gitmedi. Tahliye edilemezlerdi onlar. Kabil Havaalanı'nda gördüğünüz insan dramları buzdağının görünen yüzü. Ülke trajediye büründü, terörist gruplar Afganistan'ı işgal etti demiş. Böyle bir tablo çizmiş durumda. Şimdi tabii tahliyeler artık 31 Ağustos bir şey kalmadı. Bugün itibariyle 5 gün sonra tamamen çekilme gerekiyor. Taliban kırmızı çizgileri çekti. Biz ele geçirdik bu ülkeyi silah zoruyla, kalamazsınız burada diyor. Herkese de söylediler bunu. Pentagon Kabil Havaalanı'ndan Amerikan askerlerini çekmeye, tahliyelere öncelik veriyor. Son iki günde askerlerin tahliyesini yapacaklarmış. Yaklaşık işte 10 bin kişi kaldı diyorlar. 82 bin insanı tahliye ettiklerinde Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı açıkladı. Ondan sonra artık bizim sorumluluğumuz kalmayacak vurgusu yapıyorlar. Antony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısında aktardı. 19 bini son 24 saatte, dün akşamki haber tabii bu, 14 Ağustos'tan bu yana 82 bin insanı tahliye etmişler. Tabii Amerikan vatandaşlarının sayısını 6 bin civarında veriyor. Sorumluluk alıyoruz, işte 20 yıla bakacağız vesaire gibi cümleler kurmuş. Ama geride Amerikan vatandaşı kalıp kalmayacağı konusunda tabii Amerika'da tartışmalar patlak vermiş durumda. Donald Trump'a da iyi malzeme çıktı burada. Şimdi Trump hemen büyük bir utanç diye nitelendirmişti bu Afganistan çekilmesini. Binlerce Amerikalı Taliban'ın elinde rehin tutulacak dedi. Çıkartılamıyor dedi. Ve kaçtı resmen Biden yönetimi diye itham etti. Şimdi Amerika'da bu arada Temsilciler Meclisi'nde 6 Ocak'taki kongre baskını, Trump'ın başkanlığa devam etme arzusunun sonucu olarak bununla ilgili oturumlar başlıyor. 27'sinde başlayacak, yani yarın başlayacak. Daha doğrusu Temmuz'da başlamıştı, oturumlar devam edecek. Burada demokratlar bir ortak komite oluşturmaya çalıştılar, cumhuriyetçiler reddetti falan. Trump diyor ki şimdi bu Temmuz sonunda başlayan ve devam ettirilmeye çalışılan komite seçimiyle devam ettirilmeye çalışılan işler Biden'ın fiyaskolarını gizleme amaçlı, böyle bir analiz yapmış durumda. Biden'a da NBC sunucusu Peter Alexander geride kalabilecek olan Amerikan vatandaşlarını sormuş. O da biraz sarkastik bir yanıt vermiş. Demiş ki eğer kalırsa hani ne olacak, istifa hikayeleri falan da oldu sonra bunun üzerinden. İlk seni arar söylerim, ilk haberdar olacak olan sen olursun diyerek espri yapmış kendisi. Hakikaten böyle bir fiyasko. Trump döneminde böyle bir fiyasko yaşansa Amerika'da çıtır çıtır yerlerdi vallahi Trump'ı. Şimdi Hillary Clinton'ın eski danışmanı Mark Penn bu arada Afganistan'da oluşan durumu siyasi facia diye nitelendirmiş. Ara seçimlerde Demokratik Parti'nin bunun bedelini ödeyeceğini de söylemiş. Evet, yani görünen o. Biden böyle idare eder gibi sarkastik yorumlar yapıyor ama Amerikan siyasetinde bunun yankıları mutlaka olacaktır efendim. Evet, çekilme devam ederken bu arada terör alarmları da veriliyor yavaş yavaş Kabil için. Amerika, Britanya ve Avustralya Dışişleri Bakanlıkları bir uyarı yaptılar. Yüksek seviyede terör saldırısı tehdidi var dediler. Britanya vatandaşlarına gitmeyin havaalanına diye uyarıda bulundu ve Kabil Havaalanı yakınlarında da bir intihar saldırısı düzenlenebileceği artık istihbarat mı aldılar bilemiyorum ama savunmadan sorumlu Devlet Bakanı James Hippey yapmış bu uyarıyı. Enteresan bir şey. Çekilmeyle birlikte Afganistan'da bombalar patlarsa bu uyarılardan sonra çok da şaşırmayacağız. Tabii arkasında kim olur onu bilmek mümkün değil. Fransa yarından itibaren tahliye ihlemlerine son veriyor Afganistan'dan. Bu arada meşhur kötü şöhretli özel güvenlik şirketi Blackwater vardır. Meşhur İran'da, Irak'taki faaliyetlerinden çok yakından tanıdığımız ve başka dünyanın yerlerinde. Eric Prince, o 6500 dolarlık bilet öneriyormuş Afganistan'da kalanları çıkartmak için. O işten de para kazanacak. Şimdi bu koşullarda dün Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesinin başlandığını duyurdu. Açıklamada Afgan halkı istediği sürece Türkiye'nin yanlarında olacağının vurgulandığı belirtildi. Yani Afgan halkıyla Taliban'ı tabii karıştırmamak gerekiyor. Çünkü Taliban seçilmiş, temsili niteliği olan filan bir hareket değil. Üstelik de sadece Paştunların hareketi, yani Özbekleri, Tacikleri, Afganistan dediğiniz öyle içinde çok çeşit barındıran bir ulus devlet yapısı var. O yüzden Afgan halkı istediği sürece derken kim istiyor diye sormak gerekiyor elbette. Velhasıl Savunma Bakanlığı bu açıklamayı yapmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Karzai Havaalanı'nda karmaşaya müdahil olduğu, etkili rol oynadığı 1129 sivil vatandaşın çıkartıldığını da duyurmuş. Şimdi başarıyla görevi yerine getirdik, geri dönüyoruz demişler. Hulusi Akar'ın da açıklamaları vardı en kısa zamanda. Türk askerinin tahliyesini tamamlamak istiyoruz diye. Birazdan Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız tahliyeleri. İlk uçak nitekim Ankara'ya indi, İstanbul'a oradan geçti. Saray kaynakları Taliban'ın Kabil Havaalanı için teknik destek istediği iddiasını ortaya attı. Taliban da bunu yalanlamış gözüküyor. İşte Reuters haber ajansı üzerinden onlar da her açıklananı haber yapıyorlar. Tabii bir yandan da iddia olunca böyle bir iddia, hükümetin aslında belki kamuoyunun tartışmasını istediği şeyi haberleştirmiş oluyorlar, öyle demek lazım. Dün İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü NTV canlı yayınına katıldı. Orada askerler çekildikten sonra havaalanı işletmesine devam edebiliriz. Yani tam anlayamıyorum ne demek istediklerini. Hakikaten yani bir memleket, bir ülke, hani biz bir takım şirketler, özel güvenlikçiler Afganistan'da Taliban'la anlaşıp mı gidecekler? Türkiye eğer Türk Silahlı Kuvvetleri çekilecekse kim gidecek işletecek onu, ben anlayamadım doğrusu. Yani hakikaten bakıyorum kimse de sormuyor İbrahim Kalın'a. Yani neyi kastediyorsunuz, başka bir ülkenin başkentindeki havaalanı, yani Ankara Esenboğa Havaalanı'nı Taliban'ın işlettiğini düşün. Yani aklım almıyor açıkçası, ya da Amerika'nın işlettiğini. Ne demek bu, ne anlama geliyor? Gerçekten çözmekte zorlanıyorum. İşletmesine devam edebiliriz, müzakereler sürüyor diyor İbrahim Kalın. Askerimizi tehlikeye atacak bir süreç içerisinde girmeyecekmişiz, onu hep söyledik diyor. Hakikaten çekiyorlar neyse ki askerleri. Büyük başarı sergilediler demiş. Şimdi güvenlik yapısı, Taliban'ın Kabil havaalanını koruyacak kapasitesi yok. Ya adamlar Afgan başkentini ele geçirdiler, havaalanını mı koruyamayacaklar? Ben anlayamadım açıkçası gerçekten. Sağını solunu okuyorum, cümlelere bakıyorum, hiçbir şey. Bavulların toplanması falan gibi bir takım şeyler de var tabii. İbrahim Kalın'ın açıklamasında içinde bomba var yok filan, hani teknik destekten herhalde onu kastediyor. Böyle enteresan bir söyleşi vermiş kendisi efendim. Etnik mezhebi yapısını hatırlatmış tabii. Tacikler, Özbekler, Taliban'ın, Paştunların dayattığı radikal İslamcı, Selefi, Vahabi, dinci bir ideolojiyi kabullenmekte zorlanacaklardır muhtemelen Afganistan'da. Taliban'ın da böyle şirin şirin cilalı Taliban devri kadınlara işte 2-3 gün seyahatlere gittiğinde erkeklerle hareket etmek gibi bir takım esneklikler dışında bir gıdımcık reformu olmakla nasıl olacak bu işler? Doğrusu gerçekten zor bütün bu meseleler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu arada Bitlis Ahlat'ta konuşmuş, büyükelçilerle akşam yemeği yemiş. Türkiye'nin Suriye ve Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını söylemiş. Tamam, açık sınır politikasını tümden vazgeçsinler. Türkiye'deki Suriyelileri de sadece bayramlaşmaya değil kendi memleketlerine yollayabilirler. Gerçekten göç yükünü kaldıramayacak durumdaysa. Dolayısıyla muhalefetin tekrarladığı cümleleri, söylediği cümleleri tekrarlamanın çok da alemi yok. Bu politikaları iktidar zaten inşa ediyor. Evet, Rusya'nın da 4 Rus uçağı Kabil'den Rusya vatandaşlarını, tabii içlerinde Tacikler, Belaruslar, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Ukrayna'dan insanlar da var. Onları tahliye etmiş durumdalar. Kremlin'in bugün açıklaması var. Taliban'ı tanıyıp tanımama kararını da acele etmeyeceğiz. Önceden izleyeceğiz durumu diyorlar. Dikkatli ve kapsayıcı hükümet uyarısı var. Dün Vladimir Putin'le Xi Jinping, Rusya ve Çin liderleri telefonda Afganistan'ı görüştüler. Özellikle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve ŞİO, ki Duşanbe'de önümüzdeki ay zirveleri olacak Afganistan odaklı yakın koordinasyon Çin'le Rusya arasında vurgusu yapıldı görüşme sonrasında. Bir de Afganistan topraklarından yükselecek terör ve uyuşturucu tehditleriyle mücadeleye yönelik çabalar ele alınmış gözüküyor. Rusya ve Çin arasında stratejik ortaklık kademeli ve dinamik biçimde gelişiyor. Saptaması yapmışlar. 20. yıl dönümü iki ülke arasında iyi komşuluk dostluk işbirliği anlaşması var efendim. Böyle bir ortak yaklaşım içerisindeler. Tacikistan bu arada bu ev sahipliği yapacak. Tacikistan önce Putin'in Pakistan Başbakanı İmran Han'la görüşmesinde aktarayım. Afganistan'daki durumu ele almışlar. Bölgesel istikrar odaklı. Pakistan özellikle Türkmenistan'la gaz hattı projesini devam ettirmek istiyor ama Taliban Şubat'ta zarar vermeyeceğim vaadinde bulunmuştu. Tabii 1800 kilometrelik bir hat nasıl yapılacak bu belirsizlikte orası biraz meçhul. Tacikistan ise Afganistan'da kapsayıcı olmayan hiçbir hükümeti tanımayacağız diye açıklama yapmış. İmam Ali Rahman devlet başkanı yaptı bu açıklamayı. Taliban'a hiç güvenmedikleri çok aşikar Taciklerin ve azınlıkların durumunun netleşmesi gerektiğini de vurgulamış durumdalar. Kapsayıcı olmak yönündeki sözlerini Taliban'ın tutmadığını söylemiş Tacik lider. Onu net olarak aktarmakta fayda var efendim. Evet, şimdi başka başlıklarım da vardı. Orta Doğu'dan İran'da mecliste onay aldı bir bakan dışında İbrahim Reisi hükümeti göreve başlıyor. Biden, İsrail Başbakanı'nı İran'ın nükleer dosyasının öne çıktığı bir başlıkla kabul edecek gibi haberler de vardı ama süremi aştığım için birazcık müzik dinleyelim. Cat Stevens'dan Wild World'ü, ardından Profesör Hasan Ünal'la çok kısa süre önce yaptığımız kaydı dinleyelim efendim. Everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Bad girl, but if you wanna leave, take good care.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar tekrar.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok yoğun bir gündem. Afganistan konuşuyoruz hepimiz. Amerika ve NATO'nun çekilmesi sonrası epey bir kaos ortamı çıktı. Bayağı bir fiyaskoya dönen bir operasyon. Biraz toparlandı. Uzatma mühleti 31 Ağustos diye koymuşlardı. Önce 11 Eylül'dü, sonra çekmişlerdi. Fakat sanki biraz böyle Taliban'la belli pazarlıklar için bir uzatma girişimi oldu ama Taliban kırmızı çizgisini çekince çekilme söz konusu oldu. Tabii Türkiye'de birazdan daha detaylı da sormak istiyorum size ama önce Afganistan'daki durumu nasıl gördüğünüzü öğrenmek istiyorum. Bu çekilme neye yorulmalı, nedenleriyle birlikte bundan sonrası için Taliban'lı başka bir dönem mi açılıyor? Dünya sahnesine Taliban'ın çıktığı, Amerikan yönetimi bunu nasıl idare edecek? Bu ayrıca Taliban'ın meşruiyeti, ekonomik olarak ayakta kalması tartışmaları da varken Taliban kuzey bölgelerinde tam kontrol altına alamamışken biraz muğlak bir tablo var galiba karşımızda, ne dersiniz?
Aynen öyle. Şimdi tablonun uluslararası açıdan görüntüsü şöyle. Daha önceden başlayan ve giderek belirgin bir hal alan tek kutuplu dünyanın çok kutupluğa evrilmesinin belki de son noktasını yaşıyoruz. Yani ileride uluslararası siyasi tarih kitaplarını yazanlar bu Afganistan'da Amerika'nın çekilme görüntülerini belki de bu dünyanın nasıl çok kutupluluğa evrildiğinin en belirgin göstergeleri diye kullanacaklar o görüntüleri. Hı. Ve bütün bu çekilme sırasındaki yaşananları, Amerika'nın kendi içindeki tartışmalarını. Şu anda mesela Amerika'nın içinde o kadar çok bir tartışma var ki ve o tartışmada mesele sadece işte niye biz bu kadar beceriksiz kaldık, niye bu bir çekilmeyi bu kadar elimize yüzümüze bulaştırdık değil. Artık şu konuşuluyor, efendim dünya artık çok kutuplu, biz ne yapmalıyız? Dünyanın her tarafına yayılmıştık, askeri güçlerimizle gücümüzü gösteriyorduk. Acaba artık toptan Amerikan kıtasına ülkemize mi dönmeliyiz? Belli bölgelerde gücümüzü yoğunlaştırarak, müttefiklerle işbirliği yaparak belli hedeflere mi yoğunlaşmalıyız? Yani bu tartışmalar artık akademik olmaktan çıktı. Siyaset Hı-hı. belirleyici tartışmalara dönüştü. Bir tarafında bu var. İkinci tarafında Hı-hı. 20 yıllık bu Amerika ve NATO operasyonlarının sonunda ortada görünen o ki çok iç açıcı bir Afganistan tablosu yok. Şimdi Taliban geldi. Taliban sonuçta bir gerilla örgütü. Bir ordu değil. Ortada doğru dürüst bir polis gücü var mı yok mu? Taliban daha önce Amerikalılarla işbirliği yaptı diye devletin kurumlarındaki insan gücünü karşısına mı alacak? Zaten şimdi bu çekilmelerle birlikte çok sayıda insan Afganistan'ı terk ediyor. Onların yaratacağı insan kaynağı sıkıntısı ne olacak? Yani öte yandan Afganistan'da ikinci bir iç savaş patlak verebilir mi? Çünkü vaktiyle Hı-hı. Kuzey İttifakı diye Amerika ile işbirliği yaparak Taliban'ı deviren güçler kuzeyde tedirgin bir şekilde bir bekleyiş içerisindeler. Taliban evet. değiştim diyor. Acaba ne kadar değişti? Taliban'ın kalkıp da işte bir çok partili demokrasi kurmasını kimse beklemiyor da Afganistan'ın bütün etnik gruplarını bünyesine alacak şekilde bir yeni hükümet oluşturup oluşturamayacağı meçhul. Çevresindeki ülkeler belli bir ihtiyatlı iyimserlik tablosu sergiliyorlar. Ve Amerika'nın çekilmesini bir yenilgi olarak kabul ettikleri için çevresindeki ülkelerin hemen hemen hepsi bundan memnun. Türkiye'de benzeri bir tavır sergiliyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından ihtiyatlı iyimserlik sözünü duyduk. Ben bunu kullanıyordum işin başından bu yana. Aslında bundan sonra Türkiye'nin ne yapması gerektiğini de söylemiş oluyor bu tablo.
Evet.
Yani bizim eski tabirle diplomaside kullandığımız bir şey vardı. Teenni ile hareket etmek. Sakin,
peki hocam.
Acele etmeden, dikkatli ve ama aklı kullanarak vesaire.
Peki hocam, şimdi tabii bu geçtiğimiz 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde çok değişik bir tablo oluştu. Taliban çok hızlı harekete geçti. Birer birer kontrol altına aldı. Kabil'e de girdi. Aslında son bir hafta 10 gündür de başkent kontrolleri altında. Tabii tahliyeler de bu süreçte, bu fiyaskoya dönüşen tahliye operasyonunu da bu süreçte takip ettik. Türkiye de burada rol oynadı. Zaten NATO misyonu çerçevesinde Afganistan'da görev yapıyordu Türk askerleri. Tahliye operasyonlarına onlar da yardımcı oldular. Fakat bu süreçte ve öncesinden başlayarak da Afganistan'da askeri varlık bulundurma arzusu çok fazla dile getirildi. Çok göze batacak bir biçimde dile getirildi. Kabil misyonu ya da Kabil havaalanı işletmeciliği olarak konuldu, formüle edildi. Fakat bu gerçekleşmemiş gözüküyor. Şimdi bugün itibariyle zaten tahliye kararı dün akşam açıklandı. Neden böyle bir yönelim içerisine girildi? Askeri varlığın Kabil havaalanında bulunmasıyla Türkiye'nin ne kazanacağı düşünüldü ve Taliban tarafından refüze edilme görüntüsünün ortaya çıktığını da düşünürsek eğer, değer miydi diye soracağım. Ne düşünürsünüz?
Valla bence başlangıçta, yani 14 Haziran'a göre belirlenen bir politikada çok fazla ısrarcı olunuyor görüntüsü doğru olmadı. Yani 14 Haziran'da Biden'la görüşmeye giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan bir işte siz habire oradan buradan şuradan Türkiye'ye karşıtı bir tavır sergiliyorsunuz. Bunun yerine bir işbirliği modeli düşünürseniz, bakın bizim de size yapabileceğimiz bir takım yardımlar var diyerek belki geliştirilen bir fikir. Ki Amerikalılar da bunun üstüne atladı. Sonradan bu varsayımın geçerli olmayacağı ortaya çıkmasına rağmen ısrar edildi. İşte bu ısrarcı olunma bölümünde bence biraz fazla aşırıya gidildi. Ama Türkiye'nin bu dış politikada yaptığı şeylerden biri bu. Böyle fazla aşırıya gitmek, ısrarcı olmak. Burada da bunu biraz gözlemlemiş olduk. Çünkü o varsayım yıkılınca, yani neydi o varsayım? Amerika çekilecek ama Afgan hükümeti devam edecek. O Afgan hükümetine yardımcı olmak için biz de orada havaalanının kontrolünü sağlayacaktık. İşletmesini devam ettirecektik. Ama bu ortada Afgan hükümeti yoksa bunu kimin adına ne için yapacaksınız? Ve illa işte Taliban'ın hayır biz Türkiye'yi de istemiyoruz, onlar da gitsinler sonra bakarız hikayesini duymaya dönüştü iş. Halen de yani biz hala havaalanını işletebiliriz, bunu sivil unsurlarla yapabiliriz şeklindeki açıklamalarda ben yersiz görüyorum. Bunun yerine bizim için birincil öncelikli bir konu olmayan Afganistan için Türkiye'nin belki bir eylem planı yapmasında, bir ulusal çıkar belirlemesinde fayda var. Yani ulusal çıkarlarımız nedir Afganistan'da?
Evet.
O ulusal çıkarlara uygun olarak ne yapılabilir? Taliban üzerindeki mesela manivela kabiliyetimiz nedir? Onu nasıl artırabiliriz? Bunlar üzerine yoğunlaşsa daha iyi olur. Yoksa öbür türlü illa havaalan, yani havaalanındaki ısrarımızın bence hiçbir anlamı yok. Çünkü öte yandan yani Taliban bunu gelip istese bizden ve biz ona göre evet ya da hayır desek ya da evet diyeceksek bile bunu bir takım şartlara bağlasak veya şartlara bağlıyormuş gibi hareket etsek çok daha iyi olur.
Peki burada şimdi hükümetin tabii aldığı tutum, tavırlar, söylemler de çok fazla tartışma yarattı. Hem Türkiye iç kamuoyunda hem dünyada da. Cumhurbaşkanı Taliban'la, Taliban'ın inancıyla herhangi ters bir şeyimiz yok bizim. Amerikalılarla konuşuyorlarsa bizimle daha rahat konuşmaları lazım dedi. Gerçi sonra düzeltildi. Aynı şeyi benimsemiyoruz zihniyeti diye ama bir yandan da hani Afganistan'da bir Afgan hükümeti ya da kapsayıcı bir koalisyon kurulmasa dahi tamamen Taliban kontrolünde bir Afganistan tasavvuru üzerinden sanki Taliban'la bir iletişim kurmaktan söz ediyorlar. Bunun içerisinde tanıma da girecek şekilde tartışmalar var. Türkiye tanır mı Taliban hareketini, yoksa uluslararası topluma uygun bir hareket tarzı mı benimser? Ya da ne yapmalı? Hangisi daha doğru bir çerçeve olur? Hem bu söylemleri hem de yapılması gerekenleri değerlendirebilirseniz.
Bence en doğru yapacağımız şey şu: bir defa Taliban'ı tanıma tanımama gibi bir tartışmanın içine girmemek lazım. Taliban'la mutlaka münasebetlerimizi geliştirmeli ama böyle bakan, cumhurbaşkanı düzeyinde fotoğraf verecek şekilde hemen görüşmekten en azından belirli bir süre kaçınmalıyız. Taliban'ı tanımak yerine bizim işimiz şu: yeni kurulacak olan Afgan hükümetiyle ilişki. Yeni kurulacak Afgan hükümetinin kapsayıcı olması, diğer bütün etnik grupları, çünkü Taliban neticede bir Peştun hareketi ağırlıklı olarak, eğer bütün grupları kapsayan bir Afgan hükümeti kuruluyorsa bundan memnun olacağımızı göstermemizde hiçbir sakınca yok. Aksine durumda Afganistan'ın iyiliğine gitmeyecek olayların yaşanması ihtimali ortaya çıktığında orada da bütün gruplara aynı mesafede olmak daha doğru bir siyaset olur. Öte yandan yapılacak en doğru iş de Afganistan'ı çevreleyen ülkelerle tam bir diyalog içinde olmak. Yani başta Pakistan, Çin, güneyden ve doğudan, kuzeyden işte Tacikistan, Özbekistan, kısmen Türkmenistan ama bunların arka planında yer alan Rusya, bu tarafta İran, bunlarla bir irtibat içinde hareket etmek lazım. Ama bütün bunları yaparken az önce dediğim gibi Afganistan'ın bizim için birincil öncelikli bir konu olmadığını bilerek hareket etmek, ama çıkarlarımız da olduğu için ihmal etmeyeceğimizi, bu doğrultuda neler yapabileceğimizi görmeye çalıştığımızı düşünerek yapmak lazım bütün bunları. Aksi takdirde böyle hani geçen sene bir ara şeyde Libya'da vardı, sanki Libya'yı bize vereceklerdi ya da vermişlerdi, işte bir saat iki gün gecikirsek elimizden alınırdı, aman dikkatli olalım, tamamen bizim oldu falan gibi. Bu tip havalar yaratmamak lazım, yani gerçekçi olmak lazım. Çıkarlarımızın ne olduğunu belirleyerek ona göre hareket etmek lazım.
Bir de tabii bu bağlamda Türk hükümeti son tahlilde tabii Taliban istemediği için sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek durumunda kaldı. Öyle de formüle ediliyor. İbrahim Kalın'ın dün bu yönde söyleşileri vardı. Bir yandan kendisini dikkat çekici bir biçimde Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenliği söz konusu olduğunda Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmediği ifadeleri var. Ve bir hizmet talebinde bulunma. Yani burada ne kastediliyor? Türkiye'nin bir ihale alması mı Taliban'dan? Çünkü silahlı bir grup bir ülkeyi kontrol ediyor. Tanınma sıkıntıları da var. Nasıl bir ihale almak arzu ediliyor buradan? Yani hani bir başka bir ülkede sivil şirketlerinizin havaalanı projeleri almasından farklı bir şey herhalde çiziliyor. Söylemi anlamak, anlamlandırmakta zorlanıyorum açıkçası. Onun için soruyorum. Uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde bu ifadeleri nasıl yorumlamak gerekiyor?
Bence işte bu tarz açıklamalara ihtiyaç yok. Yani şöyle ki, mesela Taliban'ın böyle bir kapasitesi olmadığını düşünsek bile söylemek yerinde bir şey mi? İkincisi, Taliban'ın hizmet almak istediği, bu bir gerçeklik mi? Yani bize Taliban geldi, ya siz şimdilik askerlerinizi falan çekin ama daha sonra biz sizden işte bir şirket bazlı olarak ya da başka bir şekilde sivil personel şeklinde bu konu, havaalanının nasıl işletilmesi gerektiğine dair hizmet almak istiyoruz mu dedi. Sonra bir şirketimiz gidip orada Taliban'a yardımcı olacaksa bu bir yani bir profesyonel iştir. Bunun bedeli olur. İşte yıllık hizmet şudur falandır filandır. İşte o şirket garantilerini yapar. Türkiye belki olsa olsa aracılık yapar. Yani bir de eğer
devletle
bir
de alakası yok, bizlik bir durum yok herhalde burada, değil mi? Yani
ya olsa olsa
derken
şu olur yani, Türkiye Afganistan'a bir Exim Bank kredisi falan açar da ondan sonra denir ki işte Afganistan hükümeti Türkiye'den aldığı hizmetler, Türkiye'den yaptığı ithalat, bütün bunları işte bu krediyle öder falan gibi bir şeyler konur. Onun içinde de döner iş. Yani orada da dediğim gibi yani Türkiye'den gidecek bir şirket örneğin kolay kolay Afganistan'da bir sükunet sağlanmadan şöyle şirketin personelinin hayatını Afganistan'a göre bile normal koşullarda sağlayabileceği garanti olmadan gitmez. Yani ayrıca bu tarz hizmetleri Taliban Türkiye'den mi ister, Pakistan'dan mı ister? Yani Pakistan'dan ister de Pakistan Türkiye'den de ya işte birlikte mi yapalım der. Yani Pakistan gayet bu işleri gayet iyi yapabilen bir devlet yani mesela. Anlatabildim mi? Bunun için Türkiye'nin böyle büyük bir isteklilik gösterisinde bulunmasını ben şahsen yerinde görmüyorum. Yani gerek yok bunlara. Bunlardan yani en doğrusu şuydu. Yani birinci varsayımda bizim havaalanında bulunmamızı gerektiren önerimizi oluşturduğumuz varsayım yıkıldı. Dolayısıyla biz de bu havaalanındaki tahliyelere yardımcı olduktan sonra ayrılıyoruz. Bu kadar. Ha bundan sonra Taliban bize gelsin. Ya şu konuda yardımcı olur musunuz? Bu konuda mesela çok daha önemli işler çıkabilir. Eğitimde, sağlıkta, başka şeylerde. Ama bunların da yapılabilmesi için yine ne bileyim bir karşı kredileşme olur, başka bir şey olur.
Aman hocam kadınlar okula kolay kolay gidemeyecekler. Türkiye ne yardım edecek? Çok enteresan açıklamalar evet, yapıyorlar
o,
yani bu açıdan
var,
söylüyorum. Peki.
O da var. Yani ama mesela şimdi Özbekler evet, kadınların okula gitmemesini kabul eder mi? Tacikler kabul eder mi?
Evet.
Azeriler kabul eder mi?
Evet.
Yani bunların hepsinin bir görülmesi lazım. Biraz daha bir yani tekrar dönüyorum aynı yere teenni.
Evet.
Yani evet, teenni ile hareket etmek lazım. Bu Suriye işine teenni olmadan girildi. Geçen sene Libya konusunda teenni olmadan hareket edildi. Şimdi biraz daha dikkatli davranılsa da hala aynı endişeleri görüyorum. O yüzden teenni diyorum.
Teenni. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Rica ederim. İyi yayınlar efendim.
Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Afganistan'dan tahliyeler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sonunda Afganistan'dan askerleri çekmeye karar vermesi çerçevesinde Türkiye'nin pozisyonu, hem genel bir durumu değerlendirdik Hasan Hoca'yla, hem de bu Kabil Havaalanı'nda ısrarla kalma arzusunun vardığı yerleri konuştuk efendim. Hemhal olanlar geçerle bugün veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.